Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrah li sadri ve yesir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bu sabah saatini böyle bir önemli konuya ayırdığınız için öncelikle yönetime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sonra sizlere teşekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki buradan çıkarken burada bende konu bittiği zaman soru serbest. Onu başta ifade edeyim. Sorularınızla konuyu zenginleştireceğinize inanıyorum. İnsanlığın en büyük problemi, Türkiye'nin en büyük problemi, İslam ümmetinin en büyük problemi olan bir konuyu beraber tartışacağız, konuşacağız ve görüşeceğiz. Süre bir saat olduğu için ufuk turu yapacağız. Ondan sonraki sürede eğer soruya müsaade ederlerse soru şey yapabiliriz. Karşılıklı sizin yorumlarınızı alabiliriz. Kudurmuş köpek stratejisi, kudurmuş köpek tabiri bana ait değildir. Moşa Dayan'a ait bir ifadedir. İsrail kudurmuş köpek gibi olmalıdır. Kimsenin dokunamayacağı kadar tehlikeli. O anlamda ben Siyonizmi kudurmuş köpek stratejisi ifadesini kullanmamın sebebi odur. Hakaret amaçlı olarak bir kullanım değildir, kendi tabirleridir. Ve üstlendiğiniz misyon olarak veya amacınız olarak bu 7 sorunun bu toplumda sorgulanmasını sağlamamız lazım. Bunlardan bir tanesi biz kimiz? Bir kimlik sorusudur. Ve son 200 yıllık tarihi süreç içerisinde İslam ümmetinde en ciddi sıkıntı bir kimlik krizidir. İkincisi biz hangi bilgi kaynaklarını kullanırız? Kur'an, sünnet, akıl ve beş duyu düzleminde bir arayış içerisinde olmamız gerektiğini, Kur'an ve sünneti dışarıda bıraktığımız zaman ulaşacağımız sonuçların batıdan farklı olmayacağını ortaya koyma bağlamında önemlidir. Üçüncüsü biz hangi temel değerlere sahibiz? Olmazsa olmaz değerlerimiz nelerdir? Tevhidi değerler olarak bunu da sorgulatmamız gerekiyor. Dördüncü sorumuz biz hangi yolun yolcusuyuz? Hak ve batıl düzleminde hangi yola tabi olacağız? Fatiha'yı okurken tabi olmak istediğimiz yol ile tabi olmak istemediğimiz yol arasındaki farkı bu topluma günde 5 vakit namaz kılan ya da cumaya giden ya da bayram namazlarına giden insanlara hatırlatmamız gerekiyor. Ve ondan sonra da fe eyne tesebun, nereye gidiyorsunuz sorgulamasını yaptırmamız gerekiyor. Ve bunları birleştiren biz hangi dünya görüşüne mensubuz? Avrupa'nın mı yoksa İslam coğrafyasının mı mensuplarıyız? Ve nihayet biz hangi kültür medeniyete aitiz? Son derece hayati sorudur bunlar. Ve bu sorularda bu ülkenin çok ciddi sıkıntısı vardır. O nedenle doğru teşhis, doğru tespit, doğru tedavi ve doğru çözümü getirir. Duygusal yapacağımız tespitler, teşhisler sadece kendimizi aldatmamıza yarar. Onun için Anadolu tabiriyle söyle söyle yalan bile olsa hoşuma gidiyor ifadesi bizim için geçerli olmamalıdır. Sizler için geçerli olmamalıdır. Misyonu olan insanlar için, davası olan insanlar için geçerli olmamalıdır. O nedenle bütüne bakmalıyız, bütünü görmeliyiz, alternatifleri görmeliyiz, alternatifleri düşünmeliyiz, ayrıntıya bakmalıyız ama asla ayrıntıda boğulmamalıyız. Bu Amerikan başkanının ifadesidir. Siyasette hiçbir şey tesadüfle meydana gelmez. Önceden planlanmış bir projenin doğal sonucu olarak karşımıza çıkar. O nedenle Türkiye'deki bir olayı incelerken ya da kendi mesleğinizle ilgili olayları incelerken olaylara etki eden hem iç hem de dış dinamikleri göz önüne almak zorundayız. Bölgesel dinamikleri göz önüne almak zorundayız. İç dinamikler, dış dinamikler, daha doğrusu küresel dinamikler ve bölgesel dinamikler bu açıdan önemlidir. Ve bunlar arasındaki ortak payda, iç ve dış dinamiklerdeki ortak payda bu ülkeye ya huzur ya gerilim meydana getirir. O nedenle siyasette ortak payda oluşturarak yol almak asıldır. Ancak kavşaktan ayrılma noktasında, şuradan ayrılma noktasında kavganın başlayacağını bilerek ne yapmamız gerektiğine ya da o güne hazır olmamız gerektiğine şimdiden düşünmemiz gerekiyor. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin barış dönemleri geçici dönemlerdir demiş olması ifadesinin altını çizmemiz gerekiyor. Barış dönemleridir, geçici dönemlerdir. Öyleyse gelecek mücadeleler için hazırlanın. Askerliğini yapmış olan ak saçlı, ak sakallılar, geri kalanlar genç galiba. Askerde bir kural var. Barış zamanında ter dökmeyenler, savaş zamanında çok kan dökerler. Bu ne demektir? Gelecek mücadeleye hazırlanma olayıdır. Aslında Siyonizmi anlayabilmek için, önemini görmek için Büyük Orta Doğu projesini, arka planını görmemiz lazım. Ama ona bir vaktimiz yok. Büyük İslam coğrafyasındaki ülkelerde genelde var olan bu hegemonyayı görmemiz gerekiyor. Ona da vaktimiz yok zaten. Bir ufuk turu yapacağımızı ifade ettik. Bulunduğumuz coğrafyanın, Büyük Orta Doğu coğrafyası, İslam coğrafyasının stratejik önemi bizim için büyük bir avantajdır. Ama dediğim gibi onun üzerine durmayacağız. Sadece bir konumlama yapmak istiyorum. Ve bunun içerisinde Türkiye üç ana kimliğe sahiptir. Bunu yadırgamayın. Bir, İslam kimliğiyle tüm İslam coğrafyasında, Osmanlı kimliğiyle özellikle Avrupa coğrafyasında, Balkanlarda ve Türk kimliğiyle Türkiye Cumhuriyetlerde etkilidir. Artı dünyanın en zengin bor yataklarına sahiptir. İkinci düzeyde toryum yataklarına sahiptir. Taze su yataklarına sahiptir. Son derece önemli stratejik bir bölge olarak Boğazlara, Süveyş kanalının kontrolüne ve aynı zamanda Basra Körfezi'nin kontrolüne sahip bir ülke olarak vardır. Son derece genç nüfusu itibariyle, tarım ve hayvancılığa dayalı altyapısı itibariyle Türkiye dünyadaki mücadelede olmazsa olmaz ülkelerden biridir. Burada çatışan güçler var ve bu güçlerden bir tanesi Siyonizm. Ancak burada göz önüne almamız gereken nokta, İslam'a düşmanlıkları farklı olmak şartıyla Amerika, İsrail, Avrupa, küresel sermaye, Vatikan, Rusya ve Çin, şunların düşmanlıklarıyla bunların düşmanlıkları arasında fark vardır. Ama mecbur kaldıkları anda ortak payda olarak ittifak yapabilirler. Bunu göz önüne almamız lazım. Ve bugün dünya için ve Türkiye için en ciddi sıkıntı, özellikle Taksim'le başlayan kadife darbe sürecinde en ciddi sıkıntı, Amerika'daki neokon ya da evanjelik denilen mezhep mensupları ile Siyonistlerin ittifak yapmış olması. Onun için dikkat ederseniz Obama'nın sesi pek fazla çıkmıyor. Bu coğrafyada çatışan projelerden bir tanesi Büyük Orta Doğu projesi. İkincisi Büyük İsrail projesi. Bu Siyonizmi ilgilendiren asıl konu bu. Ama Büyük Orta Doğu projesi ile Büyük İsrail projesinin ortak paydası olduğuna dikkat çekmek için bunları ekrana getiriyorum. İkincisi, ikinci Sevr projesi. Yani Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra Osmanlı coğrafyasının paylaşılması gibi soğuk, yani Rus, Sovyetlerin çöküşünden sonra Avrupa merkezi geliştirmiş bir projedir. Bugün Libya'nın, arkasından Mali'nin, arkasından da Orta Afrika'nın Fransa tarafından işgal edilmiş olması bu projenin uygulamaya sokulduğunu gösterir. Sudan'ın ikiye bölünmesi, Somali'nin bölünmek istemesi, Yemen'in bölünmesi hep bu kapsamda göz önüne alınması lazım. Etnik ve mezhepsel fay hattı Irak, Suriye ve Türkiye'de etkili olan, İslam'ın İslam'la savaştırılması projesi Batı'nın bir projesi olarak var, Amerika'nın bir projesi olarak var, İsrail'in bir projesi olarak var. Büyük Orta Doğu'nun Hristiyanlaştırılması ise bir Vatikan projesidir. Dinler arası diyalog Vatikan projesi olarak ortaya çıkmıştır. Bununla ilgili tüm belgeleri internetten ve Vatikan şeyine girdiğiniz zaman görebilirsiniz, bulabilirsiniz. NATO'nun evrenselleşmesi ve İslam coğrafyasına yerleşmesi özellikle Sovyetler Birliği çöktükten sonraki süreçtedir. Ve onun için yeni konsept İslam coğrafyasında gelip yerleşme olayıdır. Yani dünya jandarması olarak İslam coğrafyasının gayri resmi işgal edilmesidir. Serbest piyasa ve özelleştirme projesi ise Türkiye'deki bütün zenginliklerin küresel sermaye ortaklığında özelleştirilmesi dayatılıyor. Bu sabah bir haber vardı çimentolarla ilgili. Çimento konusunda tekel oluşmuş ve operasyon çekiyorlar. Yeni Osmanlılık projesi bu Türkiye'nin projesidir. Ve Türkiye'nin böyle bir proje ortaya koymaya cesaret etmiş olması Türkiye açısından, bizim açımızdan önemli bir hadisedir, önemli bir gelişmedir. Ama tabii bu aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel düşmanlıkları üzerimize çekme olayıdır. Şia savunma hattı projesi ise İran, Irak, Suriye ve Lübnan hattı olarak karşımıza çıkar. İran'ın stratejik güvenlik alanıdır. Buna karşılık bu ekseni parçalamada iki eksen, iki alt eksen oluştu. Özellikle İran'ın Avrupa ve Amerika ile yakınlaşması sonucunda ikinci kısım geldi. Sünni Arap yönetimleri ve İsrail. Hatırlayacaksınız çok kısa bir zaman önce Suud Prensi bir açıklama yaptı. İsrail'de Shimon Peres'in başkanlığında Arap emirlikleri, Arap devletleri, devlet başkanları toplantı yaptığı zaman yaptığı açıklama ilginçtir. Bu coğrafyada tehlike İsrail değil İran'dır. Onu takip etmiş sınızdır muhtemelen. Sıcak denizlere inme Rusya'nın bir projesidir. Düşmanla rakip alanda hesaplaşma Çin ve Rusya'nın bir projesidir. Şimdi arkadaşlar bütün bunlar birbirleriyle bağlantılı ve bütün bunların arkasındaki beyin gücü Siyonizm olduğunu vurgulamak için yaptım. Bill Clinton yani yaklaşık 14 sene önce şu Müslümanların bir halifesi olsa da bunlarla Müslümanların işini görüşsek, işlerini görsek ve çözsek tarzında bir Vatikan projesi ortaya attı. Bunu Türkiye'de Rahmi Koç, halifelik kötü bir şey değildir. Bu halifeliği yeniden tartışmamız lazım. Geçenlerde ölmüş olan Aytunç Altındal, halifelik kalkmamıştır, meclisin bünyesinde münlemiştir diyerek bir açılım yaptılar. Yani yaklaşık 14-15 sene önce Bill Clinton'ın ikinci dönemini düşünürsek. Eski CIA Başkanı 2001 yılında 4. Dünya Savaşı başlatılmıştır derken o dönemin başkanı Başkan Bush 100 yıl sürecek Haçlı Savaşı başlatılmıştır. Ve Bush'un evanjelik olduğunu, evanjelik ya da neokon olduğunu, o mezhepten olduğunu ve Siyonistlerle biraz önce bir köpeğin kuyruğuna takılıp Siyonistlerle ittifak halinde olduğunu göz önüne alırsak bu ifade önemli bir ifadedir. İkiz Kuleler vurulduğu zamanki ifadesi bu ve hemen arkasından bunlar bizim yaşam tarzımıza karşılar ifadesini kullanıyor. Arkadaşlar bu cümlenin altını çizin. Niçin çizin? Sovyetler çöktükten sonra Batı bloku için, Batı kültür medeniyeti için alternatif olabilecek tek güç İslam'dır. Ondan önce Sovyetler Birliği ve İslam vardı. Sovyetler çökünce İslam tek kaldı ve bizim yaşam tarzımıza karşılar ifadesinde aile yapımızla, beşeri ilişkilerimizle, akrabalık ilişkilerimizle nedir? Farklı bir yaşam tarzı sunuyoruz. Ve bu farklı yaşam tarzı insanların fıtratına uygun olduğu için etkin bir şekilde yayılmayı beraberinde getiriyor. Ama tabii bu aynı zamanda düşmanlığı da beraberinde getiriyor. Değerler sisteminden oluşan güce yumuşak güç deniyor. Dolayısıyla aile yapısı ve yaşam tarzımız bizim son derece önemli bir yumuşak gücümüzdür. Bu George W. Bush'un yaptığı ifade aşağıdaki kuru kafaya bakarsanız tamamen masonik amaçlı bir örgütlenme. Henry Kissinger iyi bir siyonisttir ve ortaya attığı tez hem Amerika hem Siyonizm tarafından benimsenmiş İslam'ın İslam'la savaşı. Yani bugün Türkiye'ye bakın, Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, Mısır'a bakın, Tunus'a bakın, Sudan'a bakın, Somali'ye bakın, Afganistan'a bakın, Pakistan'a bakın, her yerde Müslüman Müslüman'la savaşı. Öyleyse bu oyunları bozmak hepimizin görevidir. Özellikle gençler gelecek sizinle ilgili olduğu için sizlerin görevidir. Burada aldığınız çok kıymetli eğitim yanında bu tür eğitimlerinizi tamamlamanız ve bir ufuk sahibi olmanız gelecek açısından hem İslam coğrafyası hem Türkiye için son derece önemlidir. Elimizde 5 tane rant raporu var. Bu 5 rant raporunda İslam coğrafyası analiz edilir ve 4 farklı Müslüman tipten bahsederler. Radikal Müslümanlar, gelenekçi Müslümanlar, modernist Müslümanlar ve laik Müslümanlar, laik ve solcu Müslümanlar diye. En tehlikeli gördükleri radikal Müslümanlar. Bunun tabiri aslında bizim literatürümüzde şuurlu Müslümanlar, yani sizlersiniz. Yani Kur'an ve sünnet eksenli düşünen, yaşayan ve Kur'an'ın ve sünnetin hayatı tanzim etmesini isteyenler, tanımları da böyledir. Modernist Müslümanlar 5 vakit İslam'ın 5 şartında İslami yaşayıp Kur'an'ın hayata müdahale etmesini istemeyenler diye tanımlanır. Onun için modernist Müslümanlar bizim ortaklarımızdır derler. Onları desteklemeliyiz, onları kuvvetlendirmeliyiz. Radikallerle gelenekçilerin ittifak kurmasını engellemeliyiz ve radikalleri yok etmeliyiz. Yani şuurlu Müslümanları yok etmeliyiz. Pendit'in, Clinton, Hillary Clinton Dışişleri Bakanı iken Türkiye'deki bütün cemaat yapılarını, özellikle Fethullah Hoca ve Kürt hareketininle ilgili yığınla bilgi istemiş, Wikileaks belgelerinde yayınlanmış ve arkasından Pendit'i görevlendirmişler. Görev amacı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ilımlı Müslümanların radikal Müslümanlara karşı mücadele verebilmesi için gerekli imkanların onlara bağışlanması, verilmesi, gerekli desteğin sağlanması. Ne diyordu Henry Kissinger? Bundan sonra savaş İslam'ın İslam'la savaş olacak. Bütün bu çerçevelerin arkasındaki sinsi güç Siyonizm'dir. Ve burada Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Erbakan Hoca ömrünü buna şey yapmış. Siyaset, parlamento içine dönük siyasette ömrünü bunu harcamış bir insan olarak. Şimdi Kur'an'da özellikle Yahudiler ve İsrailoğulları ile ilgili çok geniş ayetler var. Bunları sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Ekranda gözüken ayetler İsrailoğullarının, yukarıda gördüğünüz kamera bunun arkasında bir paket olduğunu gösterir. O pakete girmeyeceğim. Bazen 50, bazen 20, bazen 10 slide var orada. Burada İsrailoğullarının temel özelliklerini anlatır. Ama burada hemen arkasından geçen bir noktaya dikkat çekmek isterim. Arkadaşlar, genelde bir genelleme zafiyetimiz var. Kur'an-ı Kerim asla İsrailoğullarını ve asla Yahudilerinden bahsederken bunların bir bütün olarak hareket ettiğini ifade etmez. Ve özellikle onlardan bir grup, kötülükleri organize edenler olarak hep onlardan bir grup diye tanımlama yapar. Onun için genelleme yapmamız sıkıntıdır. Müslümanlar şöyle dememiz ya da sıkıntıdır, ama Müslümanlardan bir grup, Müslümanlardan bazıları gibi ifadeler kullanmak bizim için önemlidir. Önemli olması lazım. Benim Kur'an-ı Kerim'de en çok dikkatimi çeken nokta Yahudiler içinde farklı gruplara dikkat çekmiş olması. Ve bunlardan da özellikle bugünlerde çok tehlikeli olarak gördüğümüz ve tarih boyu icra edilmiş ama 2001, yani Amerikan İkiz Kulelerinin vurulmasından sonra geliştirilen bir proje var. Bu proje hadisler üzerinden gidildi, gerekli tahribat yapılamadı, etkili olmadı. Bu Kur'an-ı Kerim var olduğu sürece bu Müslümanların mücadelesi devam edecektir. Öyleyse, bakın öyleyse Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırma şansına sahip olmadığımıza göre Kur'an-ı Kerim'deki kavramları ya da tefsiri yeni bir anlam çerçevesinde yeniden yorumlamalıyız. Ve bu konuda Amerika'da ekipler kuruldu. 2005 yılında Yeni Şafak gazetesinde çıkan haberde Bengaldeş'ten 5000 din adamı Amerika'ya götürüldü. Gene aynı gazetede daha sonra çıkan bir başka şeydi ise İslam coğrafyasının değişik yörelerinden 500 din adamının Amerika'ya götürüldüğü ve eğitildi. Peki Bengaldeş'ten götürülen 5000 din adamı size neyi hatırlatıyor? Son zamanlarda Bengaldeş'te yapılan idamlara bir bakın. Onun için arkadaşlar, strateji uzun vadeli bir süreçtir ve uzun vadeli düşünün. Uzun vadeli düşünün. İsrailoğullarının, meseleyi buradan aldım. Çünkü kökeni buralara dayanır. Bunun içerisinde, bu süreç içerisinde bakın bir Babil, bir de Roma sürgünü yaşamışlar. Ve bu sürgünle İsrailoğulları, Yahudiler Filistin'den çıkarılmış ve dünyanın dört bir tarafına dağılmışlar. Sürgün edilme nedenleri Kur'an-ı Kerim'de kargaşa çıkarmak, insan arasında fesadı yaymak olarak geçerken Tevrat'ta şu bölümlerde benzer ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Ve tabii bu tarih bazen 2000, bazen 3000 olarak ifade edilir. O zaman içerisinde kendilerini koruyabilmek için özel olarak örgütlenmişler, gelenekleri ihsas etmişler ve bunlardan bir tanesi Talmud olarak karşımıza çıkar. Bu sürgün değişik ülkelerde yer etmiş olmalarına ve genelde ticaretle meşgul olmaları karşılığında bütün ülkelerdeki sermaye grubu olarak ortaya çıkmışlar. Ancak 1800'lü yıllardan sonra sermayenin yanı sıra medyaya el atmışlar. Ve bugün hem sermaye olarak hem medya gücü olarak önemli bir güç haline gelmişler. Ama Siyonizm tabiri Abdülhamit döneminde 1897'lerde ortaya çıkan ve Theodor Herzl tarafından ortaya atılan İsrailoğullarının dünya hakimiyet projesi çerçevesinde oluşmuş ideolojik bir akımdır. Onun için bu pakette Siyonizmi tanımlarken gerek Theodor Herzl, gerekse onun yolundan gidenler ırkçı bir doktrin olarak tanımlarlar, siyasi bir doktrin olarak tanımlarlar, sömürgeci bir doktrin ve dini bir doktrin. Garodi bunları birleştirir, Siyonizmi ırkçı, siyasi, sömürgeci, dini bir doktrin olarak ortaya koyar. Bu paketin içerisinde buna ilişkin belgeler var. Soru olursa belgeleri açarız. Şimdi bize sorduklarında, hocam, imanın şartları nelerdir dediğimizde, bizim için Allah'a iman, kitaplara, meleklere iman nasıl olmazsa olmaz şart ise, Siyonizmi anlayabilmek için, Siyonizmi kavrayabilmek için bu kavramları iyi anlamamız gerekiyor. Bunlar Siyonizmin olmazsa olmazlarıdır. Vaat edilmiş topraklar, seçilmiş bir halk, etnik saflık, Yahudi ırkının saf olmasına ilişkin etnik temizlik, kendi ırkları dışındakilerin tümünün soykırıma uğratılabilme hakkı, İsrail dünya Yahudiliği için tek kabul edilir devlettir. Neresine, dünyanın neresinde olursa olsun bir Siyonist için İsrail tek devlettir. Dolayısıyla Amerikan vatandaşı bile olsa İsrail'e hizmet etmek zorundadır ve dünya hakimiyeti için tek dünya devleti. Şimdi vaat edilmiş topraklar. Sadece üstteki bu slaytların üstünde olanları okuyacağım. Bu konuda yani duygusal, hayali bir şey ortaya koymamak, bizzat kendi kaynaklarına dayanarak ilk başta ifade ettiğimiz doğru tespit ve doğru teşhis bizi doğru çözüme götürür. Değişimizin sebebi oydu. Onun için mümkün olduğu kadar kendi kaynaklarını kullandık. Mısır ırmağından Fırat ırmağına kadar bu diyarı, buradaki kavimleri senin zürriyetine verdim. Bu kavimleri sen yöneteceksin. Burada geçer. Şimdi buradaki şey dolayısıyla nedir? Mısır'dan Fırat'a kadar coğrafyayı göz önüne aldığınız zaman Türkiye Büyük İsrail projesinin nesidir? Hedef tahtasıdır. Er ya da geç bu hesaplaşma olacak. Dolayısıyla Türkiye buna hazır olması lazım. Ama bu Tevrat'ta geçen bu ifade aslında müminlere vaat edilen bir ifade. Ne yapıyor şeyler, Siyonistler? Bunu çarpıtarak sadece ve sadece Yahudi ırkına özgü bir anlama büründürüyorlar. Diğer belgeler bu paketin içerisinde var. İkincisi seçilmiş hak, halk gene Tesniye'nin 7'ye 6. şeyinde Siz Tanrınız Rab için kutsal bir halksınız. Tanrınız Rab özel halk olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasında sizi seçti. Dolayısıyla üstün ırk teorisi bunlarındır. Ve ilginçtir, Hitler üstün ırk teorisini Siyonistlerden aldı. Çok ilginç bir şeydir. Tabi üstün ırk teorisi nereye dayanır? İlk yaratılışta iblise dayanır. Ateşten yaratılanın topraktan yaratılana secde etmesi mümkün değildir diyerek iblisin isyanını hatırlayın. Etnik saflık ya da arı ırk, kız alıp vermeyeceksiniz diyor. Kızlarınızı oğullarınızı evlendirmeyeceksiniz diyor. Dolayısıyla bu anlamda şey yapanların tümünü dışlamışlardır. Irk bozulduğundan dolayı dışlamışlardır. Ve yabancılarla evlenenleri, bu paketin içerisinde ilginç belgeler var, yabancılarla evlenenleri Yahudi mezarlığına koymamışlardır. Konulmuşsa çıkarıp atmışlardır İngiltere ve Fransa'da. Buna ilişkin çok olaylar meydana geldi. Ve kendilerinden olmayanı etnik temizliğe tabi tutma, onun için hiçbir kutsal tanımama, hiçbir ahlaki endişe tanımama bu varsayımdan dolayıdır. Fosfor bombasının, altını çizerek ifade ediyorum, fosfor bombasının Gazze'ye atılması karşısında Batı'nın, Amerika'nın susmasını arkadaki gücün kim olduğunu göstermesi açısından, susması göstermesi açısından önemlidir arkadaşlar. Bunu zannediyorum bu neslin birçoğu seyretmiş olabilir, 4-5 sene önceki bir olay bu. Onlara bütün kadınları hayatta bıraktınız demek dedi. Pekala, şimdi bütün erkek çocukları ve bir erkekle karı koca hayatı yaşamış bütün kadınları öldürün. Fakat bütün bakireleri kendinize saklayın. Kendi kaynakları. Açın Tevrat'ı, Tevrat'tan bak. Ve onun için Gazze'de, Filistin'de yaptıkları katliamlar hep bu varsayımlara dayalı olarak yapılmış katliamlardır. Dünya Yahudileri için tek devlet vardır, orada İsrail. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, nerenin vatandaşı olurlarsa olsunlar, Siyonistler için ifade ediyorum, mutlaka Mossad'la ilişkileri vardır ve mutlaka Mossad'a hizmet ederler, hizmet etmek zorundadırlar. Tek dünya devleti iddia şudur, hatta Karaköy'de, köprüden, Eminönü'nden Karaköy'e geçerken sağ tarafta bir bina var. Tarihi bir binadır. Orada dünya küre var ve yılan var. Siyonist teoriye göre yılan kuyruğunu ısırdığı anda dünya hakimiyeti tamamlanacaktır. Onun için rahmetli Menderes orayı yıkamadı. Gittiğiniz zaman bakın oraya. Orada çok sembolik bir propagandanın olduğunu görürsünüz. Oraya lütfen bir bakın. Tam köşede. Karaköy'den, Karaköy'e geçerken Eminönü'nden balıkçılar var şeyde, Karaköy tarafında. Sağ tarafta bir bina. Yılanı göreceksiniz. Böyle 3-4 tane şey var orada. Birinde Hiram Usta var. Hazreti Süleyman'a kafa tutan, zaten Masonluk oradan doğdu. Kafa tutan güç kimde? İşçileri organize edip, ya Süleyman şimdi güç kimde? Elindeki çekici havaya kaldırarak ve komünist teori oradan ortaya çıktı. İşçilerin, proletaryanın diktatörlüğü. Hazreti Süleyman'a meydan okuyuşu. Şimdi arkadaşlar burada İlluminati aydınlanma demek ve aydınlanmayla kastedilen Siyonist hareket kastediliyor ve küresel sermaye açısından ifade edilen şey buradaki Yahudilerin holdingleri ve şirketleri hariç geri kalan tüm kurumların, tüm devletlerin ortadan kaldırılacağı, tek devletin kalacağı, tek paranın en altta, tek para, tek anayasa, tek devlet ifadesi. Aslen Birleşmiş Milletler'e bu açıdan bakın. Avrupa Birliği'ne bu açıdan bakın. NATO'ya bu açıdan bakın. Ama bunların şu anki konumuna bakarak değil, bunların nihai hedef olarak varmak istedikleri, gitmek istedikleri hedefi göz önüne alarak bakın. Sevseniz de sevmeseniz de işgal ederek veya anlaşmayla bir dünya hükümetine kavuşacağız. Orada bu kuyruğuna yönelmiş, Karaköy'de kuyruğuna yönelmiş bir ilandır. İsrail Devleti'nin kuruluşu 1897'de Bazel'de alınan karar gereğidir. Öncelikle Abdülhamit'e gelirler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Theodor Herzl gelir. Osmanlı borçları vardır. Çok ciddi bir borç yükü vardır. Borçlarınızın tümünü ödemek şartıyla Filistin'de bize toprak sat. Ve Abdülhamit çok sert bir tepki gösterir. Oranın kanla alındığını, şehitlerle alındığını, ancak elimizden şehitlerle alınabileceğini ifade eder ve vermez. Bunun üzerine Theodor Herzl bir ikinci atılım daha yapar. Tamam, bize satmayın ama oraya topluca yerleşmemize fırsat verin. Abdülhamit buradaki oyunu görür. Asla der, topluca oraya yerleşemezsiniz ama Avrupa'daki zulümden dolayı sizi Osmanlı coğrafyasının değişik yerlerine üçer beşer ayrı olarak yerleştiririm. Theodor Herzl hatıratına der ki, bu adam iktidarda var olduğu sürece biz Filistin'de bir devlet kuramayız. Bir Yahudi devleti kuramayız. Onun için bu adamın düşürülmesi gerekir ve onun için de İttihat Terakki, Emanuel Karasu gibi İtalyan Carbonara Hareketi lideri Mazzini'nin dava arkadaşı. 33 derece Mason ve iyi bir Siyonist. Aynı zamanda Bene Berit adlı Yahudi şirket, Yahudi örgütünün lideri İttihat Terakki içerisinde korkunç bir hareket organize ederler. Arka planda Siyonistler olmasına, ön planda maalesef saf, temiz, memleketi kurtarmak isteyen kendi insanının sorumlu olmasına karşılık stratejik beyin Siyonistler olduğu için İttihat Terakki üzerinden imparatorluğun tasfiye edildiğine beraber görürüz. Ve ilginçtir. Alexander Israel Hapland, nami değer, diğer ismi Parvus. 1905 Rusya'da Lenin'in ihtilal arkadaşı komünist, 1905'te Çarlık Rusya'sı etkin olunca kaçarlar. Parvus, Lenin Almanya'ya, Parvus Türkiye'ye gelir, Osmanlı'ya gelir ve İttihat Terakki'nin ekonomi danışmanı olur. İttihat Terakki'ye verdiği akıl, ekonominizi düzeltmek istiyorsanız savaşa girmeniz lazım. Balkan savaşlarına sokar ve Almanya'ya kendisi kaçar burada. Onun için Anadolu'da çok güzel bir söz var arkadaşlar. Her gördüğünüz sakallıyı dedeniz zannetmeyin. Her güzel söz söyleyeni analiz edin. Onun için o Kur'an ve sünnet eksenine vurun. Ve onun için burada aldığınız eğitimleri önemseyin arkadaşlar. Allah razı olsun buradaki kardeşlerimizden. Canla başla uğraşarak size çok güzel bir eğitim vermeye çalışıyorlar. Bunu bu tür konularla zenginleştirelim. Ama Abdülhamit'in bu hassasiyetini göremeyen Mekke emiri Şerif Hüseyin İngilizlerle anlaşır. Osmanlı'yı arkadan vurur ve arkasından da Filistin'e göç edilmesine müsaade eder. Ondan sonra süreç biraz sonra gelecek. 1965 yılında bir kilise rahibi, papaz daha doğrusu, şu ilginç açıklamayı yapar. Biraz önce aşağıda arkadaşlarla şunu konuştuk. Kıymetli hocam müzikçiydi. Dedim ki Nurettin hocama selam söyleyin. Arkadaşımıza müzik alanında bir faaliyet yapmasını sağlayın. Lütfen şuraya bakın. Uluslararası teşkilatlar, finans çevreleri üzerinde kitle iletişim sahasında basın, sinema, radyo ve televizyon neredeyse tam bir hakimiyet sahipleridir. Bu cemiyet ince dokunmuş bir strateji takip etmektedir. İttihat Terakki'yi göz önüne alın. Ve Türkiye'nin Hayim Nahum doktriniyle Lozan'da Türkiye kurulurken rakamlar muhtelif. Bir rivayete göre 35 bin civarında, bir rivayete 70 bin civarında, Avrupa'da ismi Türk olan yığınla Mason Sabataist kadroyu getirip Türkiye Cumhuriyeti'ne yerleştirmişlerdir. Onun için bu ülkenin kılcal damarlarında ve sınır sistemine yerleşmiş son derece etkili ve farklı güçler vardır. Bu temizlik olmadıkça bu sıkıntı devam edecektir. Muş'a değerin ifadesi başta ifade ettiğim için üzerine durmuyorum. Ama gerçekten hiçbir kural tanımayan, hiçbir kuralı olmayan bir stratejidir bu. Kudurmuş köpek stratejisi. Armagedon son kutsal savaştır. İsrailoğullarının dünya hakimiyeti için yapacakları son kutsal savaştır. Bakın bu ifadeyi Reagan kullanıyor. Amerikan başkanı. Onun için kudurmuş köpek stratejisinin temelleri nelerdir dediğimizde, bir, ırkçı ve dini temele dayalı iç politika. Irkçıdır ve tamamen dini temele dayalı. İki, korku ve tehdide dayalı gene iç politika. Devamlı bir düşman, devamlı bir tehlike var. Üçüncüsü, göç ettirme politikası. İki boyutlu çalışır. Bir boyutu Filistin'de yerleşmiş olan Yahudilerin, Arapların göç ettirilmesi baskı ve şiddetle. İkinci boyutu ise dünyanın değişik yerlerinde özellikle gariban olan Yahudilerin ve baskı yapılarak İsrail'e göç ettirilmesi olayı. Şu an Ukrayna'daki gelişmelerde oradaki Yahudilerin Filistin'e göç ettirilmesi medyada yer alıyor. Genişlemeye dayalı bir dış politika, savaşa ve devlet terörizmine dayalı bir strateji, yalan ve aldatmaya dayalı psikolojik savaş, kaos politikası, provokasyon, toplumların ifsad edilmesi, Machiavelli'si hiçbir kutsalı olmayan, hiçbir ahlaki endişe taşımayan bir yaklaşım tarzı, güçlü lobi faaliyeti, bunu biraz açacağız biraz sonra, sivil asker suçlu susuz ayrımı yapmama, özelleştirme, işbirlikçi ihdas etme ve veya yok etme, zamana yayarak unutturma politikası, antisemitizmin kullanılması. Siyonizmin çok temel kaynaklarından biri protokollerdir. Tarihi süreç içerisinde geliştirilmiş, zenginleştirilmiş ve Siyon liderlerine dönük olarak ortaya konmuş ilkeler var orada. Nedir? Böl, parçala, yönet ve yok et. Burada tefrika, düşmanlık, kan davaları, kıtlık, hastalık, darlık ile insanları birbirine düşürme olayı anlatılır. Demek ki Siyonistlerin şeyi nedir? Nifak sokmadır. O nedenle arkadaşlar bu ülkeye nifak sokmak isteyenleri dikkatle araştırmamız, amaçlarının ne olduğunu anlamamız ve bir tuzağa düşmememiz gerekiyor. Bu bir. Bu paketi gene sadece yüzeyden giderek şey yapıyoruz. Ve bakın arkadaşlar, Büyük Orta Doğu Projesi ile Büyük İsrail Projesi'nin örtüştüğü nokta Rice. Amerikan, Hillary Clinton'den önceki Amerikan Dışişleri Bakanı'nın Orta Doğu'ya gelirken kullandığı bir ifade var. Condoleezza Rice'in. Artık 22 ülkenin sınırlarının değiştirilme zamanı geldi. Irak'a bakın isterseniz. Güneyde Şiiler, ortada Sünniler, kuzeyde Kürtler. Aslında bunlar söylene biz Irak'ı zihnen kafamızda bölmüşüz. Bundan sonra fiili kısım kalır. Bu bölünme kime yarar? O hep beraber daha sonra konuşulması gereken, düşünülmesi gereken bir nokta. Şu an Suriye'de oynanan oyuna bakın. Çünkü Nil'den Fırat'a kadar topraklar. Nil'den Fırat'a kadar topraklar. İkincisi makyavelist bir yaklaşım. Hiram Usta'dan bahsetmiştim size. Hazreti Süleyman'ın karşısına duvarcı ustası demek. Hazreti Süleyman'ın karşısına işçileri örgütleyip çıktığı rivayet edilir. Ya Süleyman, işçilerle biz senin karşısına bir güç olarak çıktık. Şimdi güç ve kuvvet kimde? Onun için orak ve çekiç komünizmin sembolüdür. Burada bakın ne diyor? Theodor Herzl, düştüğümüz zaman İhtilalci Parti'nin mahiyet memurları, ihtilalci proletarya oluruz. Tabii hocam biz konuşurken genç arkadaşlarımızın Sovyetler Birliği'nin yaşadığını, 1970'lerdeki silahlı mücadelelerin olduğunu vesaire düşünerek şey yapıyoruz. Oysa siz arkadaşlar çok genç. Sovyetler Birliği, Yugoslavya, Çin ve Küba. Komünizmin dört önemli ayağı olarak vardı. Özellikle etkin olan Sovyetler Birliği'ydi. Arkasından Çin gelirdi ama 1990'lı yıllarda bunlar çöktüler. Onun için yükselirsek ne diyor? Kesemizin korkunç kudreti artar. Yani patron oluruz. Bu son zamanlarda Halk Bankası üzerindeki kavga niye var? Buradan hareketle. Ne düşünüyorsunuz? Hatırlıyorsunuz. Bunu da hatırlanmayız demeyin. Halk Bankası, hani bu ayakkabı kutularında para çıktı ya, Halk Bankası Nisan ayı 2013'te Amerika'da 42 senatör ortak bir metin imzalıyor. Başkan Obama'ya veriyor. Diyor ki bu Halk Bankası bizim küresel sistemi bozuyor. Nasıl bozuyor? Bütün ticaret, uluslararası bütün ticaret ya Londra ya New York, Washington bankalarından yapılacak. Yani Yahudi bankalarından yapılacak. Onlar üzerinden transfer yapılacak. Yani siz İran'la anlaşma yaparken, ticaret yaparken siz doğrudan doğruya İran'a para veremezsiniz. İran size doğrudan doğruya para veremez. Siz Rusya ile ticaret yaparken Rusya'dan doğrudan doğruya para alamazsınız. Ziraat Bankası'na para yatıramazsınız. Ya Londra'ya ya da New York'a yatıracaksınız. Onlar da %5 ya da %10 arasında komisyonlarını alacaklar. Güzel, güzel iş değil mi? Uçakla yaptığınız her seyahatte uluslararası bir şirket komisyonunu alır. Gemiyle yaptığınız her seyahatte ve cep telefonuyla konuştuğunuz her telefonda, yok böyle derken arkadaşı göstermiyorum, cep telefonuyla yaptığınız her konuşmada bir Yahudi şirketi komisyonunu alır. Onun dışında Halk Bankası İran, Türkiye, Irak, Türkiye, Kuzey Irak, Türkiye, Hindistan, İran arasındaki ticaretin Türk parası üzerinden Halk Bankası aracılığıyla yapılması olayıdır. Amerika rest çekti. Süreçleri o açıdan bakın. Ve Türkiye'de bu resti gördü. Hayır dedi, biz bu ticareti yapacağız dedi. Arkasından operasyonlar geldi. Onun için olayların görünmeyen yüzü var. Olayların görünmeyen yüzüne nüfuz etmeden asla taraf olmayın. Sizden beklenen, genç kardeşlerimizsiniz. Sizden beklenen, ne diyor? Yükselirsek patron biz oluruz ve bizim bankalarımızla siz iş yapmak zorundasınız. Göç ettirme politikası, onu ifade ettim. Yahudilerin Filistin'e göç ettirilmesi, yerli Arapların Filistin'den göç ettirilmesi, Filistin'de parayla yer alınması, yerli Arapların arazilerinin imha ve işgal edilmesi. Şimdi ilginçtir. Eğer siz İsrail'e saldırırsanız, haklı olarak saldırırsanız, bunun adı İslami terördür. Ama İsrail size haksız olarak saldırırsa, cümleye dikkat edin, haksız olarak saldırırsa, bir, güvenliktir, kendini savunma hakkıdır, terörizme karşı mücadeledir, barış ve güvenlik hareketidir. Onun için, Türkiye'deki medyada bilgileri alıp kullanırken, bunların istihbarat örgütlerinin süzgecinden geçmiş olma ihtimalini göz önüne alın. Ve öyle şey yapıyorlar ki, 100 tane haber yayınlıyorlar, 99 tanesi doğrudur, bir tanesi yanlıştır, O bir yanlışın yayılması için 99 doğru bilgiyi size veriyorlar. Tamam gençler? Korku ve provokasyon. Diyor ki bize bir kahraman bulun. Bize vatanı kurtaracak, vatansever ama aptal olan bir adamı bulun. Tamam mı? Onu biz kurtarıcı ilan edelim. O bize saldırsın. Ondan sonra biz üzerimize düşeni yapalım. Lübnan'a girmek için, bakın Lübnan'a girmek için böyle bir provokasyona ihtiyaç var. Onun için Türkiye'deki birçok bomba, patlayan bomba özel amaçlı provokasyona dönüktür. Sinagog'un bombalanması, HSBC bankasının bombalanması planlıdır, maksatlıdır ve bize sunulan örgütlerle alakaları yoktur. Ama bizi hep o istikamete yönlendiriyorlar. Arkadaşlar, Siyonizmi asıl etkili kılan onun lobi faaliyetidir. Hemen hemen her ülkede bu anlamda örgütlenmişlerdir ve o örgütlenmeye bağlı olarak para ve medya gücüne bağlı olarak ülke yönetimlerini ve ülke kamuoyunu baskı altına almaktadırlar. De Gaulle, dikkat ederseniz eski Fransız Cumhurbaşkanıdır. Bu ifade ona aittir. Yeni dünya düzeni demek. Bir dolar cebinde olan var mı? Bir dolar üzerinde piramit var. Altında yeni dünya düzeni yazar. Bakın en üstte Mason ilahının gözü var. Bunun altında 13 tane basamak var. Bu 13 basamakta Latince bunlar, İbranice affedersiniz, şunlar var. RT 3 kabaladan oluşan en üstteki komite budur. 3 tane şey var orada. Nedir? Rahip. Rahip Yahudilerin din adamlarına haham. 3 tane haham var burada. Onun altında 13'ler meclisi var. 33'ler meclisi ve 300'ler meclisi olmak üzere böyle bir piramit oluşturulmuş. Bakın Bene Berit dediğim Emanuel Karasu'nun olduğu örgüt bu. Bakın 5. kademede bu. Bilderberg aynı düzlemde. Büyük Şark Lojası Fransız, Komünizm Rusya, İskoç Lojası İngiltere, York Lojası Almanya. Bunlar yarı görünenlerdir. Bunlar görünmezler. Bunlar yarı görünendir. Bunlar açık görünenlerdir arkadaşlar. Ve buradakiler yukarıdakilere eleman taşır. Eleman seçme yerleridir buralar. Şimdi hatırlayacaksınız. ...411 el kaosa kalktı. En azından belli bir yaş grubu bunu hatırlar. MHP ile AK Parti anlaşarak başörtüsünün üniversitelerde serbest kalmasını sağlamak üzere bir kanun hazırlar. Kanun meclisten geçer. 411 evet oyu. Gazetelerin manşeti 411 el kaosa kalktı. Bunu yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürür. Tam o esnada Anayasa Mahkemesi'ne gitmişken Fransız Büyük Şark Locası en üst 33 derece en üst makam Meşriki Azam diye ifade edilir. Meşriki Azam çıkar bir açıklama yapar. Bu irticadır. Bu geriye dönüştür. Buna müsaade edemeyiz. Bizim Türk masonlarıyla çok iyi diyalogumuz var. Şu soruyu sorun kendiniz. Lan siz kimsiniz? Bizim şeye ne karışıyorsunuz üniversitelerde nasıl ne yiyeceğimize, ne giyeceğimize? Doğru mu? Fransa'dakine karışıyor muyuz biz? Ya da karışabiliyor muyuz? Peki bu adam niye bu konuşmayı yaptı? Çünkü Lozan'da kuruluş sistemin asıl patronları onlar. Lozan'da Hayim Nahum doktrinine göre kurulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. İslam'la irtibatları kesilecek, İslam dünyasıyla irtibat kesilecek, laik ve seküler bir düzen kurulacak ve bunun güvencesi de Batı olacak. Buna ilişkin şu an yığınla belge yayınlanıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki hükümetleri her şeye müktedir olarak görürsek yanılırız. Onun için olayın ciddiyetini gören Fransız meşriki azamı bizim Türk masonlarıyla çok iyi dostluğumuz var. Bunu gizli de söyleyebilirdi. Niye açıktan söyledi bunu? Tehlikenin büyüklüğünü göstermesi açısından. Ne pahasına olursanız olun bunu engelleyin. Ve Anayasa Mahkemesi reddetti. Şimdi soruyu sorun. Türkiye'yi gerçekten biz mi yönetiyoruz? Yoksa çizilmiş bir alanda hareket mi ediyoruz? Gene Henry Kissinger'ındır. Dost ülkelerdeki hükümetlere bir çerçeve çizeriz. O çerçevenin içerisine kaldıkları sürece hiçbir sorun yok. O çerçevenin dışına çıktıklarında iktidarda kalmaları mümkün değildir. 1960 Menderes'in darbeyle düşürülmesi. Eğer Menderes darbeyle düşürülmeseydi Sovyetler Birliği'ne gidip anlaşma imzalayacaktı. Yani dairenin dışına çıkıyordu. Yıl 1971 12 Mart muhtırası. Bunlar ise tarih olarak, haklı olarak ancak kardeşimiz siz de 70 daha gençsiniz. 12 Mart muhtırası Süleyman Demirel Adalet Partisi'nin başına geçmiş. Amerika'nın, Avrupa'nın desteklediği çok kesin rivayetler söz konusu. 8 büyük dosyayla Amerika'ya gider. Koltuğunun altında 8 dosya vardır. Amerika'dan kredi ister vermez. Avrupa'ya gelir. Avrupa'dan kredi ister vermezler. Sovyetler Birliği'ne gider. Sovyetler Birliği, Seydişehir, İskenderun, Seydişehir Alüminyum Testleri, İskenderun Demir Çelik ve Ali Ağa Rafinerisi'nin Sovyetler Birliği tarafından kredi ve teknoloji olarak inşa edilirler. Dolayısıyla Süleyman Demirel dairenin dışına çıkmıştır. Bu bir. İki, Amerikan Başkanı Türkiye'deki haşhaş ekiminin yasaklanmasını ister. O zamanki Büyükelçi, o zamanki Dışişler Bakanı Çağlayangil'le, İhsan Sabri Çağlayangil'le görüşür. Çağlayangil'den gerekli cevabı alamayınca bizzat Başbakan'la görüşür Demirel'le. Demirel'in verdiği cevap, benim ismini bundan alan vilayetim var Afyonkarahisar. Daraltabilirim ama şey yapamam. Yasaklayamam. 12 Mart muhtırası olur. Haşhaş ekimi Nihat Erim hükümet tarafından yasaklanır. Ancak Ecevit hükümeti gelince haşhaş ekimi tekrar yeniden başlar. Dolayısıyla olayların bu boyutuna hep bakın. Sonra Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi şeyi var. Ne Ecevit ve ne de Demirel bunu kabul etmez. 12 Eylül darbesi olur. Arkasından Turgut Özal iktidara gelir. Turgut Özal biliyorsunuz en son Cumhurbaşkanlığında zehirlenerek öldürüldüğü rivayetleri kuvvetle muhtemeldir. Dairenin dışına çıkmışlardır. Arkasından sistemin, ben trafik kazası diyorum, Amerika'ya, Avrupa'ya rağmen Erbakan Hoca gelir, bir yıl ancak kalır ve 28 Şubat postmodern darbesiyle düşürülür. Arkasından Ecevit gelir, azınlık hükümeti kurdurulur ona, dördüncü partiyken azınlık hükümeti kurdurulur. Abdullah Öcalan Ecevit'e teslim edilir. İlk genel seçimlerde %22 civarında ray alır ve ölünceye kadar Ecevit bu APO'yu bana niye teslim ettiler anlayamadım der. Evet, APO'yu teslim ettiler, birinci parti yaptılar. Ama ondan sonra Ecevit'e şu teklifleri yaptılar. Erbakan'ın İran'la yaptığı doğal gaz anlaşmasını iptal edeceksin, kabul etmedi. Irak operasyonuna destek vereceksin, kabul etmedi. Sınır ticaretini keseceksin, kabul etmedi. Kıbrıs meselesini istediğimiz gibi çözeceksin, kabul etmedi. Ecevit'i hastanede ölüme mahkum ettiler. Eğer karısının ve Gata'nın müdahalesi olmasaydı böyle. Oradan da partisini böldüler. Sonra AK Parti geldi. Anayasa Mahkemesi kapatma davasını hatırlayın. O ciddi bir uyarıydı. Çerçevenin dışına çıkma dediler. Sonra 24 Nisan mı yoksa Temmuz mu elektronik muhtırası var. Onunla şey yaptılar. Ergenekon ve Balyoz muhtıralarıyla, operasyonlarıyla çerçevenin dışına çıkmama sinyal verildi. En son baktılar ki Erdoğan çerçevenin dışına çıktı. Taksim dört ağaç üzerinden Gezi Park olaylarıyla bir kadife darbe süreci başlatıldı ve devam ediyor. Onun için Türkiye'deki başörtüsünü bakın ta burada. Ses oradan geldi. Onun için bu önemli bir arkadaşlar, CFR, Bilderberg, Trilateral Roundtable, Lyons Rotary grupları, Masonluk, bütün bunlar Siyonizmin yan kolları olarak var. Amerika'da başkan olanların hemen hepsi şunlardan birinden geçiyor. Ya bundan, ya bundan, ya bundan, ya bundan. Şu üsttekiler. Ve bir şey daha, Amerikan Merkez Bankası denilen Merkez Bankası 7 Yahudi, yanlış hatırlamıyorsam 7 Yahudi bankerin birleşimiyle oluşmuş bir bankadır. Asla resmi değildir, asla devletin değildir. Yani Türkiye'deki Merkez Bankası ile karşılaştırırsanız yanlış bir iş yapmış olursunuz. Evet. Bu tanıyor musunuz bunu? Kim? Enver Paşa. Ha, altında yazıyor zaten. Doğru. Arkadaşlar, sonradan itiraf etmek bir manası yok. Koskoca imparatorluğu batırdılar. Dağıttılar. Hüseyin Kazım Kadri İmparatorluğun Tasfiyesi kitabını tavsiye ederim size. Lütfen okuyun onu. Hüseyin Kazım Kadri eski eyalet valisidir. Arnavutluk'ta, Yunanistan'da, Suriye'de Hüseyin Kazım Kadri, İmparatorluğun Tasfiyesi, Pınar Yayınları'ndan çıkan bir kitaptır. Çok güzel bir kitaptır. Bir imparatorluğun nasıl tasfiye edildiğini anlatır. Orada ilginç bir cümle vardır. İttihat Terakki yıkmaya talipti, yapmaya değil. Yapmaya talip olsaydı hazırlığı olurdu. Ama biz bunu göremedik der. Biz bunu göremedik. Yıkmaya talipti, yapmaya değil. Biz bunu göremedik. Ve İttihat Terakki, asıl arkadaki beyin, Emanuel Karasu gibi adamlar, amaç imparatorluğu yıkmak. Ama Mehmet Akif dahil, Bediüzzaman Said Nursi dahil, bunların hepsi Abdülhamit'e karşı çıktı. Ve İttihat Terakki'yi şu ya da bu şekilde desteklediler. Onun için arkadaşlar, Abdülhamit'ten sonra kim gelecek sorusunu sormadılar. Ne olacak sorusunu da sormadılar. Eğer birinin gitmesiyle siz gelmeyecekseniz orada dikkatli olun, temkinli olun. Ve İttihat Terakki ile beraber en büyük yağmalama, vurgun ve soygun olayları başlar. Bir İttihat Terakki'ci olan Tevfik Fikret, bizzat İttihat Terakki için hani yağma şiirini yazar. Yiyin efendiler yiyin, bu hani iştahsızın. Tıksırınca, çatlayınca, patlayıncaya kadar yiyin, bakın iddiaçı kendisi. Bunun üzerine Enver, Talat, Cemal üçlüsü, üçü de masondur. Talat, Meşrik-i Azam'dır, 33 derecedir. Onların içerisinde en saf olan, vatansever, en vatansever olan Enver Paşa'dır. Zaten ondan sonra Türkistan'a gider, Türkistan'ı kurtarmak niyetiyle orada şehit olur. Gelirler Tevfik Fikret'i ziyaret ederler. Cemal der ki, Tevfik bizim neyimiz var? Daha üç kişiyiz. İttihat Terakki'nin en öncü kadrosu. Hepimiz İttihat Terakki iktidar olmadan önce neysek şimdi oyuz. Ve dövmek için üzerine yürür. Talat ayırır. Der ki, filancı. İttihat Terakki'den önce filan yerde gariban bir adamdı. Şimdi şusu var. Bir sürü isim sayar. Bunun üzerine Talat döner Cemal'e der ki, Fikret haklı. Arkasından döner, Fikret sence çare nedir der. Çok ilginç bir şeydir bu arkadaşlar. Onun için verdiği cevap önemli bir cevaptır. Madem çareyi bilmiyordunuz, milletin mukadderatına niye sahip oldunuz? Onun için arkadaşlar, bugün yaptığınız çalışmalar gelecekte milletin mukadderatına sahip olma amaçlı olarak düşünün ve büyük düşünün. Bakın, bu amaçla düşünün. Yoksa hazırlıklı değilseniz bedel ağır bir bedel olur. Onun için ona hazır olmak zorundasınız. Bu çalışmanıza Allah bereket versin diyorum. Ve ifsat hareketi olarak herhalde bir 5 dakikamız var. Şimdi aslında çok geniş bir konuydu. Ben ufuk turu yapacağız. Şöyle bir global bir şey oluşursa zihinlerimizde, ondan sonrasını siz zaten götürürsünüz. Gerçekten çok derin bir konu. Her birine ayrı ayrı, her bir varsayımı ayrı ayrı ve pratikte nereye tekabül ediyor, nerede ne oldu, o açmadığımız paketlerde hep o belgeler var. İfsat hareketi arkadaşlar, bütün sinema sektörünün arkasında bir Erbakan Hoca'dan bir ana aktarayım. Allah rahmet eylesin. D8'lerin kuruluşunda Muhatır Muhammed'e gider. Malezya devlet başkanı ya da başbakan. Malezyalı var mı aranızda? Tamam. 2,5 saat siyonizmi anlatır. Muhatır Muhammed dinler. Hoca bitirdikten sonra der ki, hocam bir şey unuttum. Hoca kendisinden emin. Neyi unuttum der? Hollywood'u unuttun der. Nedir Hollywood der? Amerikan film sektörü. 6 yıl uğraşıyoruz, bir gençlik ortaya çıkarıyoruz. Adamlar bir film yapıyorlar, yetiştirdiğimiz nesli alıp götürüyorlar diyor. Onun için kendi kültür medeniyet değerlerimize uygun film sektörü, dizi sektörü, bilgisayar oyunları sektörü ve hocam müzik sektörü. Bakın, gençlerin MP3'lerine bakın. Genelde batı müziği var. Hareketli müzik var. Bütün bunlar değer taşıyıcı arkadaşlar. Bütün bunlar, hangisini alırsanız alın, bir kültür medeniyetin taşıyıcısıdır. Onun için kendi müziğimizi, kendi bilgisayar oyunlarımızı, kendi film ve dizilerimizi inşa etmek zorundayız. Bir şey daha, 2005 yılı Gerçek Hayat dergisinde Halime Kökçe'nin Alman Sosyal Demokrat milletvekili olan Bülent Güven'le, Türk, Bülent Güven'le yaptığı bir röportaj var. Bulun ve okuyun onu arkadaşlar. Avrupa Birliği çok revaçta, çok tartışılıyor. O zamanki Fransız Cumhurbaşkanı, bu değerlerle Avrupa Birliği'ne giremezsiniz diyor. Onun üzerine böyle bir röportaj yapıyorlar. Bülent Güven diyor ki, bu değerlerle, yani Müslüman değerlerle ve kimlikle Avrupa Birliği'ne girmeniz mümkün değil. E ne olacak diyor? Değerleri değiştirmeniz lazım. Nasıl olacak diyor ya? Gayet basit diyor. Arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Bizimkiler, Türk de kendisi, bizimkiler dizileri çok sever. Bir dizi düşünün. Olay kahramanı eşcinsel olsun ve fakat bütün güzellikler, iyilikler temsil etsin. Bir dizi kahramanı. O dizi kahramanının şahsında eşcinsellik meşrulaşır mı diyor. Meşrulaşır diyor. İşte diyor, bizim Avrupa Birliği projelerinde 32 milyon euro bu iş için ayrılmıştır. Bakın dizilere. Dizileri takip edin. İzleyin. Eşcinsellik var. Gayrimeşru çocuk var. Nikahsız beraberlik var. Ve aldatma programları var. Bir kadın, iki erkek ya da bir erkek, iki kadın. Gelin kaynana programları var. Ve korkunç bir savrulma var. Temel Tursun, Karadenizli var mı aranızda? Ha güzel. Hiç kızmayın, Trabzonluyum. Temel Ankara'da yürürken Tursun'a diyor ki, lan Tursun, ben bu ülkeye başbakan olacağım. Tursun diyor ki, lan deli misin diyor ya. Temel'in kafası karışıyor. Ulan diyor, başbakan olmak için deli olmak şart mıdır? Şimdi Avrupa Birliği'ne girmek için eşcinsellik şart mıdır arkadaşlar? Batı'nın 3 değeri var. Zina 1, içki 2, eşcinsellik 3. Papa eşcinsellik günahtır dedi. İtalyan bakan eşcinsellik günahtır dedi. İtalya ayağa kalktı. Sen dini bir kavramı, günah kavramını nasıl laik ve seküler İtalya'da kullanırsın? Ve adam istifa etmek zorunda kaldı. Onun için kavga büyük. Şeytanın yolundan gidenlerin normal sergileceği bir tablo. O nedenle ahlaksızlık, değerlerin maddileştirilmesi, aşırı kar ve tamahkarlık, ihtiras, güvensizlik, gelecek endişesi, duyarsızlaşma, neme lazımcılık, tüketim, mankurtlaştırma, kin ve nefret, siyonizmin ifsat hareketleridir. Onun için dizilere bakın. Özdemir Erdoğan, bundan 10 yıl önce sabotaj bir organizasyondan bahseder. Bütün değerleri alt üst eden, sanat dünyasına yerleşmiş bir organizasyondan bahseder arkadaşlar. Ve o gün bugündür, bakın televizyonlara çıkamıyor. Eğitim aracılığıyla ifsat, siyonizmin en temel metotlarından biridir. Bu pakete girmeyeceğiz. Darwin, Karl Marx, Freud, bunların hepsinin Yahudi ve Siyonist olması bir tesadüf değildir. Bütün bunlar bilimsel teori adı altında bir kampanya ile şey yapılmış. Onun için protokollere bakarsanız, burada var mı? İlk başta varsa hemen bakayım. Henry Ford, Ben Elmiler Yahudi kitabının yazarı, Ford otomobillerinin patronu. Üniversitelerdeki buhran kiliselerdeki yolu takip etmiştir. Yahudiliğin ezeli tenkidinin ilk merhalesi gençlerdeki eski değerlere saygıyı tahrip etme hareketidir. İkincisi, ihtilalci sosyal Yahudi doktrinleridir. Üniversitelerdeki merkezi Kızıl Filozoflar grubu daima Yahudi gruptur. En alta bakın, ekseriyeti de başka kavimden aldatılmış bir profesörü önlerine siper etmişlerdir. Bizim dönem Türkiye'de komünizmle karşı mücadelenin yoğunlaştığı bir dönemdir. Dolayısıyla tahrip edilecek hedefler bunlar gösterilmiş. Amerika'da neler yaptıklarını şey yapıyor. Ben sadece bir ufuk turu dediğim gibi için Siyon liderlerinin protokolleri, bunu arıyordum arkadaşlar. Bırakın bizim onları ilmin emirleri diye kandırdığımız oyunların başrolünü oynasınlar diyor. Bu maksatla devamlı olarak basınımızın vasıtasıyla bu nazariyelere körü körüne itimat uyandırıyoruz. Halbuki bizim arzu ettiğimiz istikamette eğitmek için bunları kurnazlıkla tertip etmişlerdir. Bir an için ifadelerimizi boş sözler sanmayın. Bizim tertip ettiğimiz Darwinizm, Marksizm, Nietzscheizm'in başarılarını dikkatle düşünün. Bütün bunlar bu şeyde kitaplarda okutulur. Ve bilimsel teori olarak bunlar vardır. Ama ne hikmetse, Darwinizmi biliyorsunuz, insan neslinin maymundan geldiğini iddia eder. Çok ciddi bir olaydır. Yaratılışı ortadan kaldırırsanız, bakın yaratılış fikrini ortadan kaldırdığınız anda devamının ne olacağı bellidir. Peki nasıl bir olaydır ki bu maymundan gelme bir sefer olmuş bir daha olmamış? Ama acaba biz onlara aşağılık maymun olun ayeti Kur'an-ı Kerim'de, sizler hafızsınız. Kur'an-ı Kerim'de geçer. İsrailoğullarından bir grup İsrail edip baş... Dolayısıyla acaba Darwin, yani insandan maymunlaştırılmış bir olgu var ceza olarak. Acaba İsrailoğullarından üstelik çıktı bu. Acaba bunu gizlemek için mi bu işi yaptı? Bunu üniversiteler ve 1960'tan 80'e kadar üniversiteleri bir düşünün. Hepsini bu konuda tahrip ettiler. 1869'da bakın buradan bir şey daha çıkıyor. Arkadaşlar uzun vadeli düşünün. Kısa vadeli düşünmeyin. Kısa vadeli düşünmeyin. Onun için hocanın, Nurettin Hoca'nın buradaki uzun vadeli bir proje olduğunu biliyorum. Bu projenin kıymetini bilin. Kısa vadeli değil, uzun vadeli. Bunun kıymetini bilin. Ve yarın hayata atıldığınız zaman burayla irtibatları koparmayın. İrtibatları koparmayın. Güç ve kuvvetimiz azalmamalı. Elbette ki mezun olduğunuzda, hayata atıldığınızda, evlendiğinizde elbette ki bugünkü zamanı bulamayacaksınız. Ama mutlaka davanız için hayatınızı planlayın. %25'ini davanıza ayır. Ne olursa olsun ayır. Çünkü ne zaman öleceğimiz belli değil arkadaşlar. Öldükten sonra hesap vermek var ve sorgulanmak var. O nedenle bakın 1869 yılında söylenen sözler bugün dünyanın her tarafında bilim diye biraz önceki teorileri hala okutuluyor. Hala okutuluyor, unutmayın. Peki. Ve dediğim gibi ben siyonizmi her anlatışta rahmetli Erbakan Hoca'yı rahmetli anarım. Gerçekten çok ciddi bir mücadele verdi. Bu konuda çok ciddi bir mücadele verdi. Avrupa Birliği'ne bu nedenle çok şiddetli bir muhalefet yaptı. Ve buradaki ortak pazar, o zaman ortak pazardı ismi, çok güzel bir benzetme yaptı. En üstte patronlar var diyor, siyonist sermayedarlar. Orta katta Avrupalı memurlar çalışır. Alt kat uşak ve işçiler içindir. Türkiye'de alt kata uşak ve işçi olarak almak istemektedirler. Böylece korkunç bir değer erozyonu şey yapıyor. Bütün bunlarla şunu görüyoruz arkadaşlar. Hangi proje olursa olsun, eğer biz hak ediyorsak, bütün bu projelerin üzerinde çok daha büyük bir proje var. İbrahim Suresinin 46. ayeti. İfade çok ilginçtir, çok önemlidir. Onlar hileli düzenler kurdular. O kurdukları düzenler dağları yerinden bire oynatacak güçte olsa, ifadeye dikkat edin, Allah katında onlara kurulmuş bir düzen vardır. Arkadaşlar, sizler hafızsınız. Kur'an'a son derece vakıfsınız. Öldürülmek istenen bir çocuk, bebek Musa, sepetle Firavun'un sarayına sokuluyor. Doğru mu? Buradaki mucizeye bakın. Bu ayeti o açıdan bir değerlendirin. Yetmedi. Kız kardeşi sokuluyor. Yetmedi. Bebek Musa'yı emzirecek annesi de oraya sokuluyor. Kaç yıl sonra için? 35-40 yıl sonra için. Bu büyük bir strateji değil mi? Sizin bu çalışmanızı bu açıdan bakın. Geleceğin Türkiye'sini ve geleceğin dünyasını ve geleceğin İslam dünyasını şekillendirme konusunda sorumluluklarınızı bu çerçevede bakın. Onun için biz Allah'a yardım edersek Kur'an ayetlerine göre Allah da bize ne yapacaktır? Yardım edecektir. Onun için bu günler sizi rehavete sürüklemesin. Hazreti Peygamber'in ifade ettiği bu günler geleceğe hazırlık günleri olsun. Hadis onu söylüyor. Çünkü Hazreti Adem ile İblis arasında başlayan mücadele kesintisiz olarak kıyamete kadar devam edecektir. İblisin yolundan gidenlerle peygamberlerin yolundan gidenler arasındaki mücadele sınırsız ve topyekündür. Barış dönemleri arzi dönemlerdir. Hadis bize bunu söylüyor. O nedenle siyonizme karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Burada birey olarak, cemaatler olarak, millet, devlet ve ümmet olarak 4 kategori var. Bunların üzerine girmeyeceğim. Yalnız en temel nokta şu. O pakete girmiyorum, dediğim gibi çok uzun bir paket. nereye gittiklerini bilmeyenler için ideal yol yoktur. Gerek Türkiye'nin, gerekse İslam coğrafyasının en ciddi sıkıntısı istikamet krizidir. Arkadaşlar, kuyu derin değildir. İp kısadır. Onun için sizin bu çalışmalarınız ipi uzatma amaçlıdır. Lütfen daha yoğunlaşın ve ipi daha da uzatalım. Onun için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, istikamet üzere olun ki Allah da işlerinizi istikamet üzere yapsın. Şu an Türkiye'nin ve İslam coğrafyasının henüz istikametini ve kıblesini bulamamış. Onun için Karadeniz'in tabiriyle yalpalayıp duruyor. Ve çevrenizi duyarsızlaşmaktan kurtarın. Bu millet adam olmaz psikolojisini öğretilmiş çaresizlikten kurtarın. Öğretilmiş çaresizliği biliyorsunuz değil mi? Bu bildiğiniz için bu pakete, yani bunu açıklamaya gerek yok. Bir başka şey, bu milletin ayağa kalkamayacağını söyleyenlere karşı ve bunun için Amerika ve Avrupa ile işbirliği yapmamız gereken diyenlere karşı kulaklarınızı sağırlaştırın arkadaşlar. Bunun için odaklanmamış güç güç değildir, kontrol edilmeyen güç de güç değildir. Onun için odaklanın ki Allah bereket versin. Ve onun için tüm bu rahmetli Erbakan Hoca'nın modelidir. D8'ler diye başladı, ikincisi D60'tır, üçüncüsü D160'tır. Bu küresel güçlere karşı tüm ezilmişlerin ittifakını içerir. Şimdi burada, kıymetli arkadaşlarım, Güneş sistemi modeli dediğimiz bir model var. Bu benim teklifimdir. Bütün yapılara, bütün kişilere. Güneş sisteminde üç hareket var. Birinci hareket, her gezegen kendi ekseni etrafında döner. Bu bağımsızlık ifadesidir. Ben ayrı bir yapayım der, ayrı bir birimim der. Ama aynı zamanda Güneş'in etrafında döner. Yani ben bu sisteme tabiyim, bunu bozmam der. Bütün gezegenler Güneş'in etrafında dönmekle üçüncü bir hareket meydana gelir. Üçüncü bir güç ortaya çıkar. Bileşke kuvvet. Yasin suresinde Güneş sistemi için ne der? Mustakar bir noktaya doğru akıp gitmektedir der. Bugünkü şey değilse araştırmalara göre Vega yıldızına doğru akıp gidiyor. Öyleyse buradan hareketle bu ülkede olan herkes, hepimiz, bu ülkede olan bütün yapılar, ortak paydamız, yapılar farklı olmakla beraber, bu farklı yapıların varlığını koruma noktasında hepimiz sorumluluk üstlenmemiz lazım. Ortak paydamız da Kur'an ve sünnet, tarihimiz, coğrafyamız, kültür medeniyetimiz, kader birliğimiz ve mustazaflığımız olsun. Ve Ali İmran 103 temel bağlantımız olsun. Nedir o? Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, düşüp parçalanmaktan korunun diyor. Bir ateşe düşmek üzereydiniz. Sizi kardeşler kıldık. Aranıza sevgiyi koyduk. Ve öyle sabahladınız diyor. Onun için ümmetin bu birliğini sağlamamız lazım. Ve bir şey daha. Bizim ana gücümüz yumuşak güç, değerlerimizin gücüdür. Bizim ana gücümüz insan unsurumuzun genç oluşudur ve 1,5 milyara varan bir nüfusun oluşudur. 1,5 milyar Müslümanın aynı anda tavır aldığı bir dünyayı düşünün. Bunların karşısında hiçbir güç duramaz. Türkiye Siyonistlerin üretim yaptığı mallara boykot ilan etsin. İslam coğrafyası ilan etsin. Hepsinin iflaslarını görürsünüz. Hepsinin ağır bedel ödeyeceğini görürsünüz. Onun için sizlere düşen bir görev var. Lütfen bunu bir Allah'ın ayeti olarak bakın. Karıncalar aynı yolu takip ederler. Bu yuva ile yiyecek arasında en kısa yoldur. Biri yolu kesmiş, deney yapıyor. Hepsi gelip dönüyor, şuna bak. Evet arkadaşlar. Kendinizi bu karınca yerine koyun. Sırat-ı müstakime giden yol üzerinde köprü ol. Ancak bu ülke ve İslam coğrafyası o konuda ne yapacaktır? Kurtuluşa erecek. Bunlar sıkıcı değil. Bitiyor zaten. Soru şu. Kazanan taraf mı olmak istiyoruz, kaybeden taraf mı? Eğer kazanan taraf olmak istiyorsak her zaman çözümün bir parçası olmamız lazım. Yani dert yanmayı bırakmamız lazım arkadaşlar. Her sorunu ya da her meselede bir çözümün var olduğunu göz önüne almamız lazım. Eğer kazanan taraf olmak istiyorsak imkansızda mümkün aramamız lazım. Daima bir zaman ayırmamız lazım. Zorluklara ve uzaklığa rağmen mutlaka bulurum, ulaşırım, başarırım dememiz lazım. Elimizi taşın altına koymamız lazım. Bu büyük mücadelede biz de varız dememiz gerekiyor. Bardağın boş tarafını değil, dolu tarafını görüp çevremize umut aşılamamız gerekiyor. Ağlamak yerine çalışmamız, konuşmak yerine beynimizi çalıştırmamız ve işimizi yapmamız, yangına körükle değil, su ile gelmemiz ve kazanan taraf olmak istiyorsak her zaman bir plan ve programımızın olması ve eğer kazanan taraf olmak istiyorsak, dikkat edin, her iki cümle doğrudur. Ama kazanan taraf nereye bakar? Her gecenin bir gündüzü var der. Olumludur, moral yüklüdür. Artı, her iki cümle doğrudur ama bir gece iki gündüz kazanan taraf bir gece iki gündüz arasındadır der. Her gecenin bir sabahı var deyişimizin sebebi bu. Kazanan taraf bütünü görür arkadaşlar. Bakın şuradaki hepsini görür. Ama buradaki sadece şunları görür. Onun için sizler aldığınız ilim gereği basiret ve feraset sahibi gençlersiniz. Bütünü görmeye çalışın. Geleceği düşünün, anı düşünmeyin. O zaman soru şu. Kazanan taraf olmak istiyorsak ne yapmalıyız? Bir şey daha yapmanız lazım. Ben bu son 3 slaytı bütün konuşmaların ardında gösteriyorum. Bir baştaki 7 soruyu bütün konuşmalarda şey yapıyorum. Özel olarak yapıyorum onu. Çünkü Türkiye sürekli sıkıntılarla boğuşan bir ülke. O anlık baktığınız zaman moraliniz bozulabilir. 14 tane mum bir odada yanarken yanalım mı, sönerim mi diye tartışıyorlar. Karar veremiyorlar. Tartışma çok sert geçiyor. İlk mum ben hakkım diyor. Tevhidi değerler sistemiyim ben diyor. Hayatı şekillendiririm. İnsanlar özgürlük adına hiçbir kısıt istemiyor diyor. Küsüyor ve sönüyor. İkinci mum ben imanım. Hakka kayıtsız şartsız teslim olmadır. Özellikle yeni nesil böyle bir teslimiyete razı değil deyip sönüyor. Üçüncü mum ben davayım diyor. Hakkın öngördüğü hayat tarzının inşası, Allah'ın rızasının kazanması, rızasını kazanma, Hakkın hakimiyeti diyor. Dördüncü mum, ben kardeşliğim. Davanın öngördüğü değer eksenli bir kader birliği. Davanın öngördüğü değer eksenli, kan eksenli değil, değer eksenli bir kader birliği diyor, o da sönüyor. Beşinci mum, ben ahlakım diyor. Hakk'ın öngördüğü hayat tarzının koruma gücü. Kanun ve şiddet içermeyen koruma gücüyüm diyor. O da sönüyor. Altıncı mum ben adaletim diyor. Herkese hakkı olanı veririm. Hakkı olan şeyi hakkı olan yere korum. Oysa insanlar dünya birleştikleri için Rabbena hep bana diyorlar. Onun için o da sönüyor. Yedinci mum çok anlamlı, net, kısa bir tavır koyuyor. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz diyor. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz diyor. O da sönüyor. Sekizinci mum ben sevgiyim diyor. Hakkın öngördüğü değerlere bağlı bir sevgi. Maddeye, eşeğe, mala, mülke değil. Aileye, eşe, insanlara olan bir sevgi. Ama insanlar bu sevgiyi unuttu diyor ve o da sönüyor. Dokuzuncu mum, ben sabırım. Davanın direnme ve tahammül gücü. Zorluklara göğüs germe. Acele edip ecele gitmeme diyor, o da sönüyor. Onuncu mum, ben özgürlüğüm diyor. Özgürlük kula kul olmamaktır. Her istediğini yapmak değildir. Nefsinin arzuladığı her şeyi yapmak değildir. Özgürlük sadece ve sadece Allah'ın önünde secdeye eğilmektir. Başkalarının önünde değil deyip ya da makamlarının önünde değil deyip o da sönüyor. 11. mum, ben sırat-ı müstakimim diyor. Hakka giden yolum, cennete giden yolum, iyiliğe, güzelliğe, adalete, barışa, kardeşliğe götüren yolum diyor. Dünya birleşenler bunu da unuttular. 12. mum, ben şuurum. Sırat-ı müstakime götüren rehberim ve ışığım. İnsanlar sırat-ı müstakimi istemiyor ki şuuru da istesinler diyor, o da sönüyor. 13. mum, ben cihadım diyor. Hakkın, davanın akıllı gücü. Allah'la yapılan en büyük ticaret. 13 tane mum sönmüş. Bir dava adamı. Sizler birer dava adamısınız. Sizden biri odaya girmiş. Odanın karardığını görmüş. Başlamış bağırmaya. Size ne oldu? Hepinizin yanması gerekiyordu. Niye söndünüz? Derken arkadan bir ses cevap verdi. Korkma. Ben hala yanıyorum. Diğer mumları yakabiliriz birlikte. Çünkü ben umut mumuyum dedi. Umut mumu dedi ki, diğer mumları yakmakla ışığımdan hiçbir şey kaybolmaz. Beni al ve diğer mumları teker teker yak dedi. Dava adamı umut mumunu aldı. Diğer sönen 13 mumu teker teker yaktı arkadaşlar. Ve umut mumu dedi ki, Allah'ın rahmetinden asla umut kesmeyin. Ve Allah dedi ki, gevşemeyin, üzülmeyin, mahzunda olmayın. Eğer gerçekten iman etmişseniz en üstün sizlersiniz ve galip gelecek olanlar da sizlersiniz. Bunun üzerine dava adamı dedi ki, iman et, cihad et, zafer senindir. Bunun üzerine dava adamı dedi ki, zafer hakkındır ve hakka inananlarındır. Ben teşekkür ediyorum sabrınız için.